Ayrım 65.
Sayfa 475. Bu arada Ethem'in anılarına değinmek gerekiyor. Çünkü ortada Ethem'in anıları olduğu iddiasıyla yayımlanmış biri ötekini tutmayan 3 kitap var. Birinci versiyon Cemal Kutay tarafından yayımlandı. Birinci cilt Çerkez Ethem Hadisesi kendi hatıralarıyla 1955. İkinci cilt İsmet Paşa Çerkez Ethem Çekişmesi 1956. Tarih Kütüphanesi Yayınları İstanbul 1956. Kutay yayımladığı bu anılar hakkında şu bilgiyi veriyor. Ethem'i yakından tanıyanlar bu notların kendisi tarafından anlatılıp bir başkası tarafından tespit edilmiş olması ihtimalini daha kuvvetli bulmaktadırlar. Nitekim Mevlanzade Rıfat'a verdiği ve arasında resmi muhaberat, hususi mektuplar ve vesikaların bulunduğu asıl hatıralar içinde aynı şey söylenmektedir. Hatıraların bir safhasındaki nottan anlaşılıyor ki Ethem'in daha mufassal ve vesikalı hatıratı Mevlanzade Rıfat Bey'e verilmiş, o da Ethem'e kaybettiğini söylemiştir. Birinci cilt sayfa 110-111 ve 5. Demek ki bu asıl anıları değil. Ne öyleyse? Kutay'a kim vermiş bu gölge anıları? Kutay bu konuda açık bilgi vermekten kaçınarak şu açıklamayı yapmaktadır. Bu kırık dökük notlar Ethem'in çocukluğundan son günlerine kadar kendisine daima iyi ahlakı, dürüstlüğü ve memleket sevgisini telkin etmiş ve hatta onu en kritik anlarda felakete sürükleyen amilleri ikaz suretiyle korumaya çalışmış bir zatın delaletiyle yani yardımıyla temin edilmiştir. Sayfa 112. Anılar isyan olayının ilk aşamasına kadarki dönemi kapsamaktadır. Kutay bu anıların devamını 3. cilt yani son perdeyle ilgili bölümü yayımlamamıştır. Sebebini 16 yıl sonraki Çerkez Ethem Dosyası adlı kitabın ön sözünde şöyle açıklıyor. İlk iki kitap yani cilt elde hiç kalmadığı için üçünü bir arada neşredebilmek üzere tehir etmiştim. Şimdi kalan bölümü de burada sunuyorum. Sayfa 36. Hem ilk kitabın ön sözünde kalmasın Allah'ım alemde hiçbir hakikat nihan yani saklı diyor, hem de bir anının en önemli bölümünü sırf bir arada bastırabilmek için 16 yıl bekletiyor. İkinci versiyon Dünya Gazetesi tarafından yayımlandı. Çerkez Ethem'in Hatıraları Dünya Yayınları İstanbul 1962. Bu versiyonun ön sözünde de şöyle deniyor. Çerkez Ethem hatıralarını Atina'da yazmıştır. Bu hatıraların bir kopyası sonradan affedilerek memlekete dönen bir arkadaşında kalmıştı. İşte ondan aldığımız hatıraları yayımlıyoruz. Hatıraların bir kısmı kendisini tenkil edenlere yani tepeleyenlere küfürden ibaret. Bu kısım okumaya bile değmez. Ön söz sayfa 6. Dünya Gazetesi anıların kopyasını veren kimsenin adını açıklamıyor. Küfürlerin de çıkarıldığı anlaşılıyor. Dipnot, bu versiyon Berfin Yayın Evi tarafından 1993 yılında sadeleştirilerek Çerkez Ethem Anıların başlığı ile ikinci defa yayımlanmıştır. Üçüncü versiyon yine Cemal Kutay tarafından yayımlanmıştır. Çerkez Ethem Dosyası Boğaziçi Yayınları İstanbul 1973, ilaveli ikinci baskısı 1977, benim elimdeki bu baskı. Kutay bu versiyonun ön sözünde Dünya Gazetesi'nce yayımlanmış olan Ethem'in asıl anıları için bu defa şöyle diyor. Dünya Gazetesi'nin Çerkez Ethem'in hatıratı olarak yayımladığı notların Atina'da daha çok Ethem Bey'in ortanca kardeşi Tevfik Bey'den dinledikleri olduğunu biliyordum. Dipnot, bu anıları daha önce asıl hatıralar diye nitelendirmişti. Şimdi görüşünü değiştirmiş. Sebebi galiba şu, bu anılarda Ethem Mustafa Kemal'i iki defa öldürmeye kalktığını anlatmakta, sayfa 6, gülünç böbürlenmelerde bulunmakta, Kutay'ın oluşturmak istediği masum ve mazlum kahraman imajını alt üst etmektedir. Bunları Reşit Bey'in kızı Güzide Hanım bana vermişti, okumuş ve gerekli notları almıştım. Bir de Ethem Bey'in bizzat Hafız Reşat Efendi'ye eski yazıyla yazdırdığı hatıratı olduğunu Reşit Bey'in oğlu Arslan Bey'den öğrenmiştim. Benim elimdeki bu defterdir. Sık yazılı 156 sayfalık defter olayların bizzat Ethem tarafından anlatıldığını kesinlikle gösteriyor. Çerkez Ethem Dosyası sayfa 39. Bazı sorular. A. Cemal Kutay birinci versiyonda bu kırık dökük notlar bir zatın yardımıyla sağlanmıştır diyor, başka bilgi vermiyordu. Üçüncü versiyonda ise elimde Ethem'in Hafız Reşat Efendi'ye yazdırdığı hatıratı var diyor. İlk anılar ile bu anılar aynı mıdır yoksa bu yeni bir anı mıdır? Kapalı geçiyor. Yeni ise eski anıların son bölümünü bu kitaba eklediği hakkındaki açıklamasının anlamını. Yeni değilse neden birinci versiyon ile üçüncü versiyon arasında çok önemli farklar var? Dipnot, bir örnek vereyim. Ethem birinci versiyonda Rauf Orbay'ın kendisini Salihli'deki Kuşçubaşı Eşref'in çiftliğine çağırdığını anlatıyor ve şöyle diyor. Hemen Salihli'ye geldim. Rauf Bey'i Salihli'de buldum. Sayfa 12. Buna karşılık üçüncü versiyonda Kutay Ethem'e dayanarak Rauf Bey'in 25 Mayıs 1919 akşamı Ethem'in Bandırma'daki evine geldiğini, birlikte Manyas'a ağabeylerin yanına gittiklerini, Ethem'i mücadeleye davet ettiğini uzun uzun hikaye ettikten sonra sözü Ethem'e bırakıyor. O da Manyas yolculuğunu ve Rauf Orbay'ın ayrılmasından sonra ağabeyleriyle olan konuşmalarını ve Rauf Bey'in davetine uyarak milli mücadeleye nasıl katıldığını anlatıyor. Sayfa 47-61. Hangisi doğru? Olayın daha ilgi çekici bir yanı var. Rauf Orbay anılarında ne Ethem'i Bandırma'da ziyaret ettiğini yazıyor, ne Manyas'a birlikte gittiklerini, ne Ethem'in kardeşleriyle konuştuğunu, ne de Ethem'i Salihli'ye çağırdığını, Ödemiş'te Demirci Efe ile görüştüğünü bile anlatıyor da Ethem'den tek kelime etmiyor. Yakın tarihimiz 3. sayfa 17-18. Celal Bayar, Ethem'i ve kardeşlerini Albay Bekir Sami Bey'in teşvik ettiğini yazmaktadır. 6. cilt sayfa 1891. Yüzbaşı Selahattin'in anılarında bunu doğrulayan bir ipucu da var. 2. cilt sayfa 57. Nitekim Ethem de Alaşehir Kaymakamı B.N. Kaygusuz'a Albay Bekir Sami Bey tarafından gönderildiğini söylemiştir. Bir roman gibi sayfa 184, İzmir 1955. Bu farkların sebebi ne? Bundan kim sorumlu? İki versiyonun üslubu da değişik. Bu kadarla da kalmıyor. Bu iki versiyon ile ikinci versiyon arasında da çok ciddi farklar bulunuyor. Dipnot, vakti olan biri bu farkların dökümünü yapsa ortaya çok eğlenceli bir çalışma çıkar. Kısacası ortada aynı kimseye mal edilen üç farklı anı var. Hangisi gerçek? Ethem durmadan biri ötekine benzemeyen anılar mı yazdı? Ayrıca Ethem her üç versiyonda da birçok olayın sırasını karıştırmakla, aleyhindeki pek çok olayı sessiz geçmekte, bazı belgeli olayları da pervasızca tersine çevirmeye çalışmakta, türlü yalan ve yanlış iddialarda bulunmaktadır. Anılarında hiçbir ciddi belgede yer almıyor. Üçünün de büyük bölümü su katılmamış masal. Ama alternatif tarihçiler yüzlerce belge ve birçok anı ve tanık varken Ethem'in biri ötekini tutmaz bu çelişik ve gerçeğe aykırı dayanaksız anılarını ciddiye alıyor, hatta daha doğru kabul ediyorlar. Gülmez misiniz? Şimdi Mustafa Kemal'in kendisine rakip gördüğü ileri sürülen ve bazı solcuların milli mücadelenin liderliğine uygun gördükleri Ethem'i yakından tanıyalım. Ethem diyor ki, ben emlak ve arazi sahibi mesut ve müreffeh yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Dipnot. Hali vakti yerinde bir aileydik. Gerek Bandırma'da gerek Emreköy'de arazilerimiz, değirmenlerimiz, sürülerimiz vardı. Çerkez Ethem dosyası 2. sayfa 273. Subay ve kurmay değilim, okur yazarım. Nefer olarak süvariliğe girmiştim. Terhis tezkeremi başçavuş olarak aldım. Balkan Savaşı sırasında süvari subay okuluna verdiler. Süvari subay vekili yani as subay oldum. Fiili olarak askerlik hayatım bundan ibarettir. Dipnot, Çerkez Ethem'in hatıraları sayfa 11. Benim resmi ünvanım ve rütbem as değmenliğin de altındaydı. Dünya Savaşı sırasında teşkilatı mahsusa da çalıştım. Dipnot, Çerkez Ethem dosyası 2. sayfa 71-72. Teşkilatı mahsusa da gerilla eğitimi gördüğünü açıklıyor. Teşkilatı mahsusa galiba yalnız Ethem'i yetiştirmiş. Çünkü gerilla eğitimi gördüğü açıklanan başka hiç kimseden söz edilmiyor. Sosyal durumu, öğrenimi, askeri tecrübesi, rütbesi bu. Dipnot, bazılarının liderliğe aday gösterdikleri Ethem'in Sevr Anlaşması'ndan sonraki durumla ilgili değerlendirmelerini aktarıyorum. Ekim 1920, Kuvvayi Seyyare'nin Gediz galibiyeti Yunanlar üzerinde müthiş bir tesir yaratmış, Venizelos hükümeti düşmüş, hatta Venizelos Yunanistan'da tutunamayarak Avrupa'ya kaçmıştı. Kasım 1920, Kuvayi Milliye'miz için içte ve dışta halledilmesi müşkül bir hiçbir mesele kalmamış gibiydi. Dış siyasetimiz müsait bir vaziyet gösteriyordu. Aralık 1920, düşman adeta enkaz haline gelmiş bulunuyor. Artık memleketimizi sulh yaparak boşaltmaya hazır bulunduklarına delalet eden, yani hazır bulunduklarını gösteren haller çoktur. Çerkez Ethem hatıraları, sayfa 119, 120, 121, 122, 155. Bu pembe incileri acaba hangi alternatif tarihçiye armağan etsem? Sonra ne olur? Savaş bitmeden baba evine döner ve Rauf Orbay'ın anılarından öğrendiğimize göre mütareke döneminde Bandırma yöresinde Ahmet İzzet Paşa hükümetine kadar yansıyan bazı karanlık işlere karışır. Rauf Orbay'ın hatıraları yakın tarihimiz 1. sayfa 147-148. Ethem'i daha sonra İzmir yöresinde görürüz. Cuma Ovası yakınındaki bir çiftliği basar, çiftliğin jandarma tarafından korunması için emir veren İzmir valisi Rahmi Bey'in bulunduğu treni bombalama girişiminde bulunur. Bu yetmez, 12 Şubat 1919'da Rahmi Bey'in oğlunu kaçırır ve 50 bin altın karşılığında serbest bırakır. O zamanki gazete haberlerine dayanarak Nurullah Taçalan sayfa 151-160. Ethem anılarında bu olayı çocuk kaçırmadan söz etmeksizin şöyle geçiştiriyor. İşgalden önce Yunan tehlikesi belirdiği vakit İzmir valisi Rahmi Bey'den 50 bin lira almıştım. Sayfa 12. Bu zorbalık ve eşkıyalık döneminden sonra Ethem'i Salihli cephesinde görüyoruz. Dipnot, Ethem'in Salihli cephesinin komutanlığını tek başına yürütmek ve egemenlik alanını genişletmek için silaha başvurarak rakiplerini uzaklaştırdığı anlaşılmaktadır. Celal Bayar, ben de yazdım, 8. yıl, sayfa 2510, 2515, 2516. B. Nusret Kaygısız, bir roman gibi, sayfa 192. Kazım Özel, Milli Mücadele, sayfa 90. Çerkez Ethem'in Hatıraları, sayfa 15-22. Ama 50 bin altınlık hazırlık yapmış olmasına rağmen neden teşvik beklediğini, kendiliğinden mücadeleye katılmayıp ilgisiz kaldığını açıklamıyor. Dipnot, Cemal Kutay, Çerkez Ethem dosyası, 1. sayfa 52. Z. Sarıhan, Çerkez Ethem'in ihaneti, sayfa 14. Kahramanımız işte böyle biri. Ordunun dağılmış olduğu başlangıç döneminde özellikle iç isyanların bastırılmasındaki hizmetleri inkar edilemez. Eden de yok. Dipnot, Ethem'in iç ayaklanmaların bastırılmasında, özellikle Anzavur kuvvetlerini yenip dağıtmada, Düzce, Adapazarı ve daha sonra Yozgat ayaklanmalarının bastırılmasında, Ankara'nın ve Ankara hükümetinin korunmasında hizmetleri olmuştu. Türkiye İstiklal Harbi, 2'ye 3, sayfa 63. Acımasızca hareket ettiği için düzenli ordu birliklerinden daha başarılı olur. Dipnot, anılarında bu başarılarından dolayı gördüğü ilgiyi hazmedemediğini belirten üst perdeden ifadeler, övünmeler, tasfiye edilmiş olmanın ezikliğiyle uydurduğu anlaşılan bazı sahneler, yalan yanlış ve çelişik bilgiler var. Anılarından ağabeylerine bağımlı, kararsız tutarsız bir kişiliği olduğu da anlaşılıyor. İki dostu Ethem'i şu deyimlerle niteliyor: basit, kültür seviyesi yetersiz. Eşref Kuşçubaşı, Çerkez Ethem dosyası, 1. sayfa 101-104. Basit düşünceli, Ali Fuat Cebesoy, adı geçen eser, sayfa 129. Ethem'i idealize etmeye çalışanlar, gerçek Ethem'e rağmen bir imaj yaratmak istedikleri için ancak işlerine gelen ayrıntılara dikkate alıyor, gerisini yok sayıyorlar. Sözün özü kanıta ve gerçeğe karşı masalı tercih ediyorlar. Milli mücadele liderleri işgal ordusunun ancak düzenli orduyla yenilebileceği gerçeğini her zaman dikkate almış, ona yardımcı olmak üzere silahlı halk birliklerinin kurulmasında desteklemişlerdir. Dipnot, bu konudaki belgeler için Z. Sarıhan, Çerkez Ethem İhaneti, sayfa 33. Ama özellikle Demirci Mehmet Efe'nin Denizli olayıyla anlamsız Gediz Savaşı'ndan sonra düzenli orduyu diriltip güçlendirme çalışmaları daha da hızlandırılır ve öncelikle batıdaki milli kuvvetlerin disiplin ve düzen altına alınmaları kararlaştırılır. Dipnot, güneyde Fransız ve Ermenilerle çatışan milli kuvvetler askeri düzene uymuşlar ve hiçbir aşamada sorun olmamışlardır. Çünkü 1919 yazında kurulan ve başlangıçta çok yararlı da olan bu kuvvetlerden bazıları zamanla iyice yozlaşmıştır. Bir örnek olarak Denizli olayını görelim. Demirci Mehmet Efe, Sökeri Ali ile 30 kadar kızananı Denizli'ye gönderdi. Sökeri'nin kızanlarından bazıları Çaybaşı mahallesinde külahçı Ahmet Ağa ve değirmenci Sadık'ın evini soydular. Yunanlar geliyor diye korkutup Tavas'a kaçmalarını sağladıkları halkın bir kısmını da yolda soydular. Sonunda bir Denizlili Sökeli Ali'yi ve bir kızanını vurup öldürdü. Bunun üzerine Demirci Mehmet Efe trenle Denizli'ye geldi. Zeybekler Sökeli Ali Efe ile kızanın cesetlerini istasyona getirdiler. Efe ve adamlara Denizlilerden bunun intikamını almak için küfürler ve korkunç sözler savuruyorlardı. Mehmet Efe askerlik şube başkanı Albay Tevfik Bey'i tabancasıyla öldürdü. Şehri yakmak için belediye gazhanesinden dolu gaz tenekeleri hükümet konağının avlusuna getirildi. 9 Temmuz 1920 günü şehrin ileri gelen zengin ve eşrafından 60 kişi kadarı yakalanarak hükümet konağının karşısında ve eczanenin bitişiğinde bulunan evin avlusuna götürülerek orada Demirci Mehmet Efe'nin emriyle bıçaklanarak ve boğazlanarak öldürüldüler. O gün akşamdan ertesi gün öğleye kadar zengin çarşıyı ve şehri soydular. S. Örge Evren, Denizli Vakası, sayfa 36. Sel Yayınları, İstanbul 1955. Ethem'in ve birliğinde bulunan bazı çetelerin durumu da bundan fazla farklı değildir. Yağma, çapulu, ölümle korkutarak haraç alma, kural dışı davranma genel bir tutum haline gelmiştir. Dipnot, şu kaynaklarda bu durumu belirten hayli ayrıntılı bilgi var. Yüzbaşı Selahattin'in romanı, sayfa 214-218. R. Apak, 70'lik bir subayın hatıraları, sayfa 195-217-221. R. Apak, Gar cephesi nasıl kuruldu, sayfa 161-163. M.Ş. Eğilmez, Milli Mücadele'de Bursa, sayfa 37. Şerafettin Güralp, İstiklal Savaşı'nın iç yüzü, sayfa 62. D. Arıkoğlu, Hatıralarım, sayfa 158. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, sayfa 368-369. Kazım Özap, Yakın Tarihimiz, 2. sayfa 365. C. Bardakçı, Anadolu İsyanları, sayfa 272-281. Yunus Nadi, Çerkez Ethem Kuvvetleri'nin ihaneti, sayfa 15. İzzettin Çalışlar, 2. Ünlü Muharebesi'nde 61. Fırka, sayfa 2.
Halit Akçayakalı oğlunun 3-8-1968'de Ulus gazetesinde yayımlanan açıklaması. Şeyh Yazman Yakın Tarihimiz 4. cilt sayfa 26. Sözü uzatmamak için Ethem'le ilgili birkaç örnek vermekle yetineceğim. Birinci Kuvvayi Seyyare'nin yani birinci seyyar birliğin resmi komutanı Ethem'dir ama Ethem komutanlığı dilediği zaman kardeşi emekli yüzbaşı Tevfi'ye ya da öbür kardeşi emekli yüzbaşı ve Manisa milletvekili Reşit'e bırakmaktadır. Komutanlık kardeşler arasında dönüp durur. Birinci Kuvvayi Seyyare ordunun bir birliği değil de sanki ailenin özel kuvveti. Dipnot, Ethem'in birlikleri hakkındaki askeri bilgi için TİH 2'ye 3 sayfa 90, TİH 6. cilt sayfa 236. Ankara'nın affetmesine rağmen Bolu ve Düzce isyanlarından sorumlu tuttuğu Sefer Bey ve arkadaşlarını idam ettirmesini, Yozgat isyanından sorumlu olduğu iddiasıyla Ankara valisi Y. Galip Bey'in kendi birliğinin uyduruk harp divanında yargılanması için ısrar etmesini, izinsiz asker toplayan adamlarını engelleyen İçişleri Bakanı Albay Refet Bey, komik bir olayı bahane ederek İstiklal Mahkemesi'ne şikayet etmesini, karakol basan mahalle kabadayısı gibi Batı cephesi karargahını basmasını filan bir yana bırakarak sadece son aşamayı oluşturan belgeli olaylardan bazılarını görelim. Dipnot, Çerkezetemin Hatıraları sayfa 45, 73, 78, 126, 128, 130, 133. 8 Kasım 1920'de Bakanlar Kurulu'nun 338 sayılı kararıyla halktan bağış toplanması yasaklanır. 9 Kasım günü de yine Bakanlar Kurulu kararıyla Albay Refet ve İsmet Beyler bu tür birliklerin disiplin ve düzen altına alınarak yararlanılacak duruma getirilmeleri, bu arada düzenli birliklerin de yeniden örgütlenmeleri için Güney ve Batı cepheleri komutanlıklarına atanırlar. TİH 2. cilt 3. kısım sayfa 38. Ethem'in birliğine 2. Kuvvayi Seyyare'den ayırt edilebilmesi için 1. Kuvvayi Seyyare adı verilir ama Ethem kabul etmez. Kendine yakıştırdığı Umum Kuvvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Komutanlığı adını kullanır. TİH 6. sayfa 218. Dipnot, Binbaşı Çolak İbrahim Komutanlığındaki Süvari Birliği ileride 3. Süvari Tümeni adını alacak. Bazen de sanki bütün milli kuvvetlerin komutanıymış gibi Umum Kuvvayi Milliye Komutanı ünvanını kullanır. TİH 2-3 sayfa 98. Batı cephesi 1. Kuvvayi Seyyare'nin Eskişehir bölgesinde kimseye bilgi vermeden bir tabur oluşturduğunu öğrenince tabur hakkında bilgi ve denetlemeye sunulmasını ister. 1. Kuvvayi Seyyare cevap vermez ve birliği Kütahya'ya getirir. TİH 6. cilt sayfa 219. Tevfi'nin 21 Kasım günlü ve Gördesileri suçlayan yazısına İsmet Bey şu cevabı verir. Hainliği ne derece kesin olursa olsun hiçbir köy yakılmayacak, ahaliden hiç kimse hiçbir müfreze tarafından hiçbir suç ile idam olunmayacaktır. Casuslukları ve sair ihanetleri anlaşılmış adamların istiklal mahkemelerine gönderilmeleri gerekir. Tevfik cevap olarak asker kaçakları ve casusların cephede asılmalarının asker üzerine daha etkili olacağını, bunların derhal asılmalarının zaruri olduğunu bildirir. HTVD sayı 73 belge no 1573'e dayanarak Kurtuluş Savaşı günlüğü 3. cilt sayfa 290, Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 64. 22 Kasım'da Batı cephesi bütçe yapabilmek için her birlikten olduğu gibi 1. Kuvvayi Seyyare'den de kadrosu ile ilgili bilgiler ister. Yüzbaşı Tevfik bunun mümkün olmadığını bildirir ve özetle şu cevabı verir. Kuvvayi Seyyare ne bir tümen ne de düzenli bir kuvvet haline getirilebilir. Kuvvayi Seyyare'nin şimdiye kadar olduğu gibi gelişigüzel idare edilmesi zorunluluğu vardır. Yunus Nadi, Çerkez Ethem Kuvvetleri'nin İhaneti sayfa 27, Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 70-71. Dipnot. Hükümet bu birlikleri dağıtmaya değil kazanmaya çalışıyor. Çözüm Ethem ve kardeşlerinin birliğin başından çekilmeleridir. Ama bu öneriyi reddederler. Çünkü Kuvvayi Seyyare'nin başından ayrılınca hiçbir önemlerinin kalmayacağının farkındalar. Bu kuvveti ne pahasına olursa olsun ellerinde tutmaya çalışırlar. Oysa Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Nurettin Paşa, Ali İhsan Paşa, Bekir Sami Bey, Ayıcı Arif Bey ve benzerleri gibi cephe, ordu ve kolordu komutanları gerektiğinde görevlerinden alınmışlar ve bu karara itirazsız itaat etmişlerdir. Bu yüzdendir ki ikincilere asker deniyor, birincilere asi. 24 Kasım'da Tevfik Ankara'da bulunan Ethem'e yolladığı telgrafta Batı cephesi komutanlığının can sıkıcı saçma emirler verdiğini yazarak telgrafını şöyle bitirir. Bu böyle devam ederse vakitsiz büyük bir gürültü çıkacağını tahmin ediyorum. Yunus Nadi adı geçen eser 25-26. Türk İstiklal Harbi 6. cilt sayfa 220. Batı cephesi komutanlığı Yunanlardan geri alınmış olan Simav ve havalisinde sivil yönetim kuruluna kadar mülki işleri yönetmek üzere bir bölge komutanlığı oluşturur. Komutanlığa binbaşı İbrahim'i atar ve durumu bir bildiriyle bu kesimdeki halka duyurur. Dipnot, Simav'da bölge komutanlığı kurulmasının sebebi, kısaca İnegöl, Gemlik ve Gördes geri alındığı zaman bazı başıboş birliklerin keyfi hareketlerinin halkı düşmanı arar hale getirmiş olması ve bu yüzden kanlı olayların yaşanmasıdır. Türk İstiklal Harbi 2'ye 3 sayfa 72. Tevfik 27 Kasım'da Ankara'daki Ethem'e bir telgraf çekerek, bu komutanlığa gerek görmediğini, komutanı Eskişehir'e geri yolladığını, cephe komutanının yayımladığı bildiriyle Kuvvayi Seyyar'ın adaletsiz, emniyetsiz ve namussuzca hareket ettiğini yaydığını, bunun kabul edilemeyeceğini, bu noktalar halledilinceye kadar Batı cephesini tanımayacağını bildirir. TİH 2'ye 3 sayfa 71. Dipnot, Tevfik'in gocunduğu bildiri şöyle. Uzun zamandır Yunan istilası altında kaldıktan sonra hükümetimize kavuştunuz. İnşallah Cenab-ı Hak halis Türk vatanı olan Anadolu'nun yakında büsbütün kurtulduğunu bizlere gösterecektir. Sizin her türlü dertlerinizi dinlemek, adil bir idare kurmak vazifesiyle Simav'da bir bölge kumandanlığı teşkil ediyorum. O bölgede bütün mülki sivil idarelerin merciği, başvuru yeri bölge kumandanlığıdır. Adalet ve emniyet içinde hayat sürmeniz bölge kumandanlığı tarafından temin edilecektir. Yunus Nadi, Çerkez Ethem Kuvvetleri'nin ihaneti, sayfa 25. Ertesi günü yeni bir telgrafla Batı Cephesi Komutanı'nı bundan böyle amir olarak tanımadığını kesin olarak açıklar. Adı geçen eser, sayfa 71. Bu tarihten sonra da Batı Cephesi'ne her birliğin göndermekle yükümlü olduğu günlük raporları keser. Cephe Komutanlığı'nın uyarısına da raporların TBMM Başkanlığı'na gönderildiği cevabını verir. Türk İstiklal Harbi, 2'ye 3, sayfa 72. Ağa İzzet Paşa kurulunu karşılamak üzere Bilecik'e gidecek olan Mustafa Kemal, bu anlaşmazlıkların İsmet Bey'in de bulunacağı bir toplantıda konuşulması için 3 Aralık'ta Ethem'i ve Reşit'i de yanına alarak Eskişehir'e hareket eder. Ethem toplantıya katılmaz. 4 Aralık'ta Eskişehir'den gizlice ayrılıp Kütahya'ya geçer. Çerkez Ethem'in hatıraları, sayfa 145. Bilecik dönüşü yapılan toplantıya Ethem yerine Reşit katılır. Ethem'in de gelmesinin istenmesi üzerine Reşit tehditkar bir tavırla "O şimdi kuvvetinin başındadır" der. Kazım Özalp anlatıyor. Yakın tarihimiz 2. sayfa 327. Ethem 7 Aralık'ta arabulucu olarak Kütahya'ya gelen Kazım Özalp'e Kuvvayi Seyyar'ı aleyhinde hazırlıklar yapılmaktadır. Konya'da Refet Bey bu maksatla süvari teşkilatı yapıyor. Kuvvayi Seyyar'ı aleyhindeki tertibat devam ederse nihayet harekete geçer. Kuvvetlerimle önce Konya üzerine yürür ve oradan Refet Bey'i önüme katarak Ankara'ya kadar giderim diye meydan okur. Ve Refet Bey'in bu görevden, yani Güney Cephesi komutanlığından alınmasını ister. Kazım Özalp anlatıyor. Yakın tarihimiz 2. sayfa 362. Ethem 8 Aralık'ta Kurmay Başkanı Yüzbaşı Halil'e şu yazılı talimatı verir. Düşmanın, yani Yunanlıların taarruzu halinde ciddi mukavemet yapmadan geri çekilmek üzere gereken düzeni şimdiden alınız. Uzak müfreze kumandanlarını da gizli ve acele olarak uyarınız. Müfreze komutanlarından parti pehlivan da benimle görüşünceye kadar düşmanla Yunanlılarla muharebe yapma diye yazı gönderir. Yunus Nadi, Çerkez Ethem Kuvvetleri'nin ihaneti, sayfa 39-48. Dipnot, Ethem aklınca çaktırmadan düzenli orduya karşı savaş düzeni alıyor. Düzce'de bulunan Sarı Efe Edip müfrezesinin de bir takım uydurma gerekçelerle 1. Kuvvayi Seyyare'ye geri gönderilmesini isteyecekse de bu isteği yerine getirilmez. Yunus Nadi, sayfa 62-63-65-66.